Günah insanı Tanrı'dan ayırdı. Ama Tanrı insanı günah içerisinde bırakmadı. Ne yaptı? Harekete geçti. Harekete geçerekten Adem'le Havva'yı, Havva'nın utançlarını, günahlarını ne yaptı? Deriden elbise yaparaktan, kaftan yaparaktan örttü. Demek ki bizim inancımızı diğer inançlardan ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de bütün inançlara bakarsanız hep Allah'a ulaşma çabası vardır. Bir şeyler yaparaktan, uğraşaraktan, değil mi? Emek vererekten Allah'a ulaşma çabası içerisindedirler bakarsanız. Biz de öyleydik. Değil mi? Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu edeceksin ki Allah'a ulaşabilesin. Ama günahlı insan Tanrı'nın önünde çaresiz. Bitmiş. İbre sıfırı gösteriyor. Ruhsal açıdan kör olan bir kişi, Recep, nasıl kalkıp da Mehmet'e yol gösterebilir? Günah içerisinde yok olmuş olan Mehmet nasıl Recep'e yol gösterebilir? Kör köre yol gösterebilir mi? Demek ki kör olmayan biri gerekiyordu. O da kim? Tanrı'nın kendisi. Demek ki Tanrı'nın özünden biri gelmesi gerekiyordu ki bizim yerimizi çarmıhta alsın. Evet, İsa aracılığıyla Tanrı harekete geçti. Dördüncü bölümün ilk ayetlerinde ne görmüştük? Üçüncü bölümde insanı Tanrı'dan ayırdığını ve dördüncü bölüme baktığımız zaman da insanı insandan ayırdığını gördük. Adem'le Havva'nın ilk ürünü kimlerdi? Kain ve Habil. Ne yaptı Kain? Habil'i kıskandı ve ne yaptı? Onu öldürdü. Tanrı yaratılışın birinci bölümünde 28. ayetinde dedi ki Adem'le Havva'ya verimli olun, çoğalın ve yeryüzünü doldurun. Ve bunu uyguladılar Adem'le Havva, değil mi? Demek ki Tanrı'nın buyruğuydu. Sevgili kardeşler, bunu her zaman söylüyorum. Bugün dün herhalde yine bir tartışma konusu olmuştu. Cinsellik. Tanrı'nın bize verdiği cinsellik, cinsel arzular Allah'tan bize verilen hediyedir. Ama bu cinsel arzuları evlilik dışında başka kişilerle kullanarak değil, evlilik çerçevesi içerisinde kullanmak için bize verildi. Onun için cinsel arzular Tanrı tarafından verilen çok kutsal armağandır aslında. Onun için burada çoğalın ve yeryüzünü doldurun deyince cinsellikten söz ediyor Tanrı. Ve ne yaptı? Buyruğu yerine getirdiler. Kain ve Habil dünyaya gelmiş oldu. Tabii ki 5. bölüme bakarsanız orada sadece Kain ve Habil'in olmadığını, Adem'le Havva'nın birçok oğulları, birçok kızları olduğunu da bir şekilde geçen hafta dile getirmiştim. Bu hafta biraz özetlemek istiyorum geçen hafta konuştuğum ruhsal gerçekleri. Şimdi her annenin beklentisi var, değil mi? Ben eminim ki Havva'ya sorsam Kemal David'den de çok beklediği şeyler var. Geçen sefer söylemiştim. Ben de oğlumdan ilk Ercan dünyaya geldiğinde birçok şey bekledim. İstediğim gibi futbol oynasın, futbol merakı olsun, futbol oynasın, futbolcu olsun. Ama istediğim gibi olmadı. Futbolu hiç sevmez. Ancak seyreder televizyonda. Adem ile Havva ilk çocuklarına sahip olduklarında eminim ki Havva oğlundan çok güzel şeyler bekliyordu. Hatırlıyor musunuz? Tanrı bir peygamberlik sözü söyledi 3.15'te. İlk peygamberlik sözü. Dedi ki işte şeytanın başını ezecek çocuk budur dedi. Değil mi? O senin başını ezecek, sen onun topuna saldıracaksın. Şimdi eminim ki Havva ilk çocuğu dünyaya geldiğinde büyük sevinç çığlıkları atmıştı. Sevinmişti. Belki hoplamıştı. İşte kurtarıcı dünyaya geldi diye. Belki düşünmüş olabilir. Ama maalesef Kain bir kurtarıcı olmadı. Bir kardeş katili oldu sevgili kardeşler. İşte günahın sonucu insanın insandan ayrıldığını gösteren en güzel örnektir. Kain ilk doğan olarak yaşam kaynağının kim olduğunu gösteriyordu. Kain ilk dünyaya geldiğinde yaşamın kaynağı Tanrı olduğu açıktı. Ama Habil'in dünyaya gelmesi bize neyi gösterdi? Yaşamın ne kadar kısa olduğunu, ne kadar acımasız olduğunu gösterdi. Habil genç yaşta ölmesi gerekiyordu. Bir taraftan Kayin yaşamın ne kadar iyi olduğunu, kaynağının Tanrı olduğunu gösterirken Habil de yaşamın ne kadar kısa olduğunu gösteriyor. Demek ki hepimiz bir gün öleceğiz. Son durak ölüm. Var mı ben ölmeyeceğim diye burada? Sevgili kardeşim, en fazla yaşayan kimdiyse Metuşalah mıydı? Aşağı yukarı 1000 yıl yaşadı. 1000 yaşına kadar yaşadı. 69 yuvarlak 1000 yaşına kadar yaşadı ve yine öldü. Ölmesi gerekiyordu. Ölüm günahın sonucudur. Günahın sonucu ölüm, dünyamıza girmiş oldu sevgili kardeşler. Günah ne yaptı? Dünyamıza girdikten sonra bir kangren gibi, nasıl ki kangren bulaştığı zaman vücuda parmaklar gidiyor, kol gidiyor. Vücuda dağıldıkça vücudun bütün parçaları ne yapıyor? Paramparça ediyor ve insanı sonunda mezara sokuyor. Şimdi kutsal kitapta belki anımsarsınız, ilk doğan olmak çok büyük bir ayrıcalıktı, değil mi? İlk doğan olmak çok büyük bir ayrıcalıktı. Şimdi Kayin ilk doğan olma ayrıcalığına sahipti. Ama ne yaptı? Günaha düştü. Günaha düşüşünün sonucunda ne oldu? İlk doğan olma ayrıcalığını kaybetti ve bununla birlikte her şeyini yitirdi. Ve yerini kim aldı? Kardeşi Şit. Bunun gerçeklerini biraz daha uzatmıştım hatırlarsanız. İbrahim'in ilk çocuğu kimdi? İsmail'di. Değil mi? İlk doğan İsmail'di. Ama Tanrı ne yaptı? İsmail'i atladı. İshak'ı seçti. İshak'ın ilk doğanı kimdi? Esav'dı. Ama onun yerini kim aldı? Yakup aldı. Ama Yakup'un evden kaçması gerekiyordu. Neden? Çünkü üçkağıtçılıkla kardeşinin ilk doğan olma hakkını çalmıştı. Ölümden korktuğu için kardeşi de onun peşine takıldı ve evden kaçması gerekiyordu. Yakup'un ilk doğanı kimdi? Ruben. Ruben için ne okumuştuk? Diyor ki, Ruben, sen benim ilk oğlum, gücünsün. Saygı ve güç bakımından en üstün ama su gibi oynaksın diyor. Su gibi oynak. Üstün olmayacaksın artık. Çünkü babamın yatağına girip onu kirlettin. Döşeğini rezil ettin. Neden? Ruben babasının cariyesiyle yatmıştı. Ve bu Allah'ın gözünde günahtı. Cariyeler o dönemde çocuklara da bakan kişilerdi ve aşağı yukarı eşle eşit konumdaydılar. Ve bu günahın girmesiyle 1. Tarihler 5. bölümde okumuştuk. Babasının yatağını kirlettiği için diyor ki, ilk oğulluk hakkı İsrailoğlu Yusuf'un oğullarına verildi. Görebiliyor musunuz günah dünyamıza neler getirdi? Günah başladı ve tüm insanlık soyuna dalgalar halinde yayılmış oldu. Bugün ben niye yalan söyleyeyim? Günahlı olduğum için, mayam bozuk olduğu için. Neden adam öldürüyorum? Mayam bozuk olduğu için. Neden kıskanıyorum? Mayam bozuk olduğu için. Günah işlediğim için günahlı değilim. Ama günahlı bir yapıya sahip olduğum için günah işlemeye devam ediyorum sevgili kardeşler. Mayamız bozuk. Özümüz bozuk. Ancak Tanrı onu tekrar bizde tertemiz yapabilir. Habil neyi seçmişti? Çobanlığı. Kayin neyi seçmişti? Çiftçiliği. Çünkü çalışmak, emek vermek biliyorsunuz, yaratılışın bir parçası olduğunu söylemiştim. Bunu ilk bölümün 26. ve 31. ayetlerinde çok net bir şekilde görmüştük sevgili kardeşler. Adem ile Hava günaha düşmeden önce de ne yapıyorlardı? Yan gelip yatmıyorlardı, değil mi? Adem bahçesinde, Tanrı'nın onları bıraktığı Adem bahçesinde bir şeyler yapıyorlardı. Yapacakları bir takım şeyleri vardı. İsa Mesih de hizmetine başlamadan önce neydi? Marangozdu. Pavlos ne yapıyordu? çadırcılık yapıyordu. Demek ki çalışmak yaratılışımızın bir parçası. Yani bir ceza değil, günahtan dolayı verilen bir ceza değil, Tanrı'nın bereketi. Onun için diyor ki çalışmayan da yemesin diyor kutsal kitap. Çok sert. Ama bu çok net ve açık sevgili kardeşler. Günler geçti diyor. Bir gün Kain toprağın ürününden Rab'be şunu getirdi. Biraz zamanla yarışıyorum sevgili kardeşler. Hızlı konuşuyorum ama kusura bakmayın. Şimdi Adem ile Hava günaha düşmeden önce Tanrı ile birlikte Adem bahçesinde harika, kusursuz günler geçirmişler. Ve bu süre içerisinde Tanrı'ya tapınmanın ne demek olduğunu çok iyi öğrenmişlerdi. Bu nedenle Adem ile Hava ne yaptılar? Çocuklarına da Tanrı'ya tapınmanın ne olduğunu çok iyi, mutlaka çok iyi öğretmişlerdi. Bunun yanı sıra tabii ki Adem ile Hava günaha düştüklerinde Tanrı onların utançlarını örtmüştü. Ve utancı örtebilecek kişinin Tanrı olduğunu ve nasıl örtülmesi gerektiğini mutlaka çocuklarına Adem ve Hava öğretmişti. Başka türlü Habil ne getirmesi gerektiğini nasıl bilebilirdi? Nereden bilebilirdi ki ben Tanrı'nın önüne günahımdan dolayı bir kurban getireceğim? Mutlaka baba tarafından ya da anne tarafından bu ruhsal ilkeler öğretilmişti. Kutsal Söz'e şöyle bir ayet okuyoruz. Diyor ki iman haberi işitmekle. İşitmek de Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur. Demek ki bir şekilde Adem'le Hava'nın çocukları bu ruhsal ilkeleri mutlaka ve mutlaka işitmişlerdi, duymuşlardı. Kain imanla yaklaşmadı. Habil imanla Tanrı'ya yaklaştı. Kain ne yaptı? Ellerinin, emeğinin ürününü, işini Tanrı'nın önüne getirdi. Kain'in getirdiği üründe bir eksiklik var mıydı? Hayır. Belki de getirdiği ürün toprağın en güzel ürünüydü. En harika ürünüydü. Ama Tanrı Kain'in ürünü sunusunu kabul etmedi. Habil'inkini kabul etti. Habil bir kurban sunmuştu. Ama Kain toprağın ürününden sunmuştu. Neden Tanrı Kain'in sunusunu reddetti? Çünkü Kain'in yüreği bozuktu sevgili kardeşler. Yani kendine güvenerek büyük bir gururla Tanrı'ya yaklaşmıştı. Ben yaptım, ben başardım, ben ektim, ben yaptım diyerekten büyük bir gururla Tanrı'nın önüne gelmişti. Belki diyordu ki bak görüyor musun? Tanrım bak ben senin için neler yaptım. Habil'inki ne ki? Aldı sana bir tane kurban getirdi. Ama ben çalıştım, emek verdim, sana en iyisini getirdim. Gururlanıyordu. Bu tür insanlar çevremizde az mı? Ha? Yaptıklarıyla övünen insanlar çok var. Biliyor musunuz sevgili kardeşler? Ben bunu yaptım, ben başardım, ben yaparım diyen insanların sayısı hiç de az değil çevremizde. Son olarak neyle noktalamıştım? Din adamıyla vergi görevlisinin arasındaki farkı açıklayarak. Biliyorsunuz din görevlisiyle, ferisiyle bir vergi görevlisi ikisi de dua etmişti değil mi? İsa o örneği vermişti. Din görevlisi ne yapmıştı ferisi? Dıştan bakıldığında gerçekten de sanki Tanrı'ya tapınıyor gibi görünüyordu. Ama öyle görünmüş olsa da aslında Tanrı'ya seslenmiyordu sevgili kardeşler. Tersine kendi dindarlığıyla, yaptıklarıyla övünüyordu. Bu vergi görevlisi, din adamı ferisi. Ama vergi görevlisi ne yapıyordu? Ferisinin tam tersini. Diyordu ki, Tanrı'nın da geldiği zaman kendisinin ne kadar boş ve değersiz olduğunu gördü. Ne kadar zavallı olduğunu gördü ve dedi ki, Tanrım, bu günahkarı bağışla. Bu günahkarı bağışla. Aklanmış olarak evine dönen kimdi? Vergi görevlisi. Ferisi değil. 5, 22, 24 ve 6. bölümünde 14 ve 15. ayetleri. kardeşine öfkelenen herkes yargılanmayı hak edecektir. Dikkat edin. Demek eğer benim öfkem kardeşe karşı olursa Tanrı tarafından ne yapacağım? Yargılanacağım. Bundan kaçış yok. Her kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse tüm kurula karşı sorumlu tutulmayı hak edecektir. Bu nedenle sunakta armağanını sunarken ki o dönemde ne vardı? Kurban vardı ama bu dönemde kurban yok. Sunak ne demek? Tanrı'nın huzuruna yaklaşmak. Nasıl yaklaşıyoruz? Dua ile yaklaşıyoruz değil mi? Ya da Rabbin sofrasını yaparken yaklaşıyoruz. Ama eğer Tanrı'ya yaklaşırken, o sunağa yaklaşırken kardeşinin sana dargın olduğunu aklına gelirse, düşünüyorsun ki benim kardeşimle bir sorunum var. O zaman diyor ki sunağını orada bırak. O sunağın hiç önemi yok. Sunağını orada bırak. Git önce kardeşinle barış. Ondan sonra dönüp armağanı Tanrı'ya sun. Önce kardeşimle olan ilişkimi düzelteceğim. Ondan sonra Tanrı'nın huzuruna gideceğim. Diyor ki kutsal kitap, gördüğün kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı nasıl sevebilir? Mümkün mü? Eğer ben gördüğüm kardeşimden nefret ediyorsam ben Tanrı'yı o zaman aldatıyorum sevgili kardeşler. Tanrı'yı sevmem mümkün değil. Mümkün değil. Ve diyor ki 6. bölüm, Matta 6. bölümün 14 ve 15. ayetleri, insanların suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizleri bağışlar. Ama diyor, bağışlamazsanız babanız da diyor sizin suçlarınızı bağışlamaz. Demek ki yüreğimizin bozukluğundan dolayı getirilen sunuyu, Tanrı'ya olan yaklaşımı ya da Rabbin sofrasını kirletmektense, o birlikteliğe zarar getirmektense tapınmayı bırakıp kardeşinle arandaki sorunu çözmek Tanrı'nın gözünde en doğrusu. En doğrusu sevgili kardeşler. Hiç kendini zorlama. İnsanlara hava atma. Tanrı'ya ne kadar yakın olduğunu göstermek için bir takım polemiklere girmene gerek yok. Eğer sorunun varsa yüreğinde gideceksin Tanrı'na barışacaksın. Kardeşine barışacaksın. Sonra Tanrı'na gidip o barışıklığın tadını çıkartacaksın. Şimdi biliyorsunuz öfke, kızgınlık insanı neye itiyor? Kızgınlık ve öfke insanı neye itiyor? Şiddet insanı neye itiyor? Adam öldürmeye kadar itiyor değil mi? Korkunç bir şekilde insanları çok yanlış bir yöne çekebiliyor. Matta 5. bölümde okuduğumuz gibi. Şimdi Amerika'da öfke yüzünden her yıl trafik kazalarında öfke yüzünden adam birisine kafası bozuluyor ve bozulduğu için bu tür olaylara olayların sonucu 28 bin kişi ölüyor otobanlarda. Yani American Highway dedikleri o yollarda her yıl 28 bin kişi ölüyor. Ben Sami'ye kızıyorum, gidiyorum kızgınlığımdan dolayı gidiyorum kaza yapıyorum, 10 kişinin ölümüne neden oluyorum. 28 bin az bir rakam değil. Sadece kızgınlığın getirdiği sonuç. Ve yapılan başka bir araştırmaya göre sevgili kardeşler, iş yerinde patronla kızmış ya da iş arkadaşına kızmış, yine Amerika'da yapılan araştırmaya göre kişilerin de yüzlerce masum kişiyi öldürdüğünü, yılda yüzlerce masum kişiyi öldürdüğü söyleniyor. Patronla kızdığı için ya da ne bileyim iş yerinde arkadaşına öfkelendiği için. Eğer Kain Tanrı'nın uyarısına itaat etseydi kardeş katil olur muydu? Eğer Tanrı'nın uyarısına itaat etseydi kardeş katil olur muydu? Kesinlikle olmazdı sevgili kardeşler. Belki kendimize şu soruyu hemen sorabiliriz sevgili kardeşler. Kain'in sunusu Tanrı tarafından red edildikten ne kadar zaman sonra acaba Kain kardeşini öldürmüş olabilir? Tekrar soruyorum. Kain'in sunusu Tanrı tarafından red edildikten sonra Tanrı Kain'in sunusunu reddetti. Acaba ne kadar zaman sonra Kain kardeşini öldürmüş olabilir? Birkaç dakika mı var? Aynı gün mü öldürdü, yoksa olayın üzerinde birkaç gün düşündü, plan yaptı, tasarladı, sonra mı gitti kardeşini öldürdü? Bana göre var ya, kardeşini fiziken öldürmeden önce Kain yürekte, yani düşüncede kardeşini onlarca kez öldürdü bana göre. Yani olay önce nerede başlıyor? Yürekte başlıyor, değil mi? Daha eyleme sokmadan önce, ben şimdi bir kişiyi öldüreceksem, Sami'yi yok etmek istiyorsam, öldürmek istiyorsam onu, önce onu düşüncede kuruyorum, değil mi? Yüreğimde onu tasarlıyorum, planlıyorum. Ondan sonra ne yapıyorum? Harekete geçirip onu öldürüyorum. Çünkü Kain'in yüreğinde büyük bir kıskançlık vardı. Kardeşi doğru olanı yapmıştı çünkü Tanrı'nın önünde. Şimdi bu konuyla ilgili 1. Yuhanna'da bir ayet okuyoruz. Bakalım o ayete. 1. Yuhanna 3. bölümde 12. ayette şöyle okuyoruz. 1. Yuhanna 3 ayet 12. Diyor ki
şeytana ayıp olup da kardeşini öldüren Kain gibi olmayan.
Evet.
Kain kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü.
Ya. Demek ki kötünün soyundan olan ve kardeşini boğazlayan Kain gibi olmayalım diyor. Ya. Bir uyarı var bakın kardeşler. Kain gibi olmamızı istemiyor Tanrı. Ondan sonra diyor ki neden boğazladı onu? Çok açık. Çünkü diyor kendi işleri kötüydü ama diyor kardeşinin işleri doğruydu. Yani doğru olarak yaşadığından dolayı Habil'in ömrü fazla sürmedi. Görüyor ki Kain Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olmaya isteksiz ve gönülsüzdü. Evet. Eğer sevgili kardeşler başkalarından nefret ediyorsak bu ne anlama geliyor sizce? Eğer ben başkalarından nefret ediyorsam bu ne anlama geliyor iman gözünde? Ben başkalarından, başka insanlardan nefret ediyorsam bu ne anlama geliyor kutsal kitaba göre? Ben insanlardan nefret ediyorsam, ben senden nefret ediyorsam bu neyi gösteriyor bana? Kutsal kitaba göre ne gösteriyor? Senden nefret ediyorsam eğer. Bu neyi gösteriyor? Yüreğimin bozuk olduğunu gösteriyor. Yüreği bozuk olan hangi konumdadır? Hangi aşamadadır? Ne durumdadır? Birinci Yuhanna yine. İkinci bölüme bakalım. 10 ve 11. ayetler. O yanıtı orada bulacaksınız. Birinci Yuhanna. İkinci bölüm. 10. ve 11. ayetler. Erste Johannes 2, Saint bis 11. Hildurt kardeş.
Kardeşini seven için de bir başkasının kötülenmesine de neden olmaz. Ama kardeşler nefret eden karanlıktadır. Karanlıkta yürüye yürür ve nereye gittiğini bilmez. Hı hı.
Hı, yanıtı ver şimdi. Eğer ben senden nefret ediyorsam bu ne demekti? Ne anlama geliyor? Hah, işte bu kadar basit. Demek ki eğer ben senden nefret ediyorsam bu şunu gösterir ki Recep karanlıktasın. Demek ki bu benim Tanrı'da olmadığımı, ışıkta olmadığımı ama karanlıkta olduğumu açıkça gösteriyor. Şimdi yaşamlarımıza şöyle bir bakalım sevgili kardeşler. Rab Tanrı ile yürümeye karar vermiş kişiler olaraktan hem ışıkta yürüyüp hem ışıktasın hem ışıkta yürüyorsun hem de kardeşinden nefret ettiğin oluyor mu hiç? Hem ışıktasın hem de kardeşinden nefret ediyorsun. Hiç böyle oluyor mu? Hı? Öfke, ya öfke Kutsal kitap diyor ki öfkelenin, öfkelenmeye izin verir ama öfkenizin üzerine güneş batmasın diyor. Yani öfke günaha dönüşmesin. Şimdi bazen kızıyoruz, sevmediğimiz şeyi kızıyoruz, tamam. Ama bu benim o kişiye olan sevgimi değiştirmemeli. Anlatabiliyor muyum? Belki bir parça doğru olabilir Özlem. Şimdi imanlı olaraktan sevgili kardeşler, bir kardeşten nefret etmek olanaksız değil. Yani imanlı olaraktan bir kardeşten nefret edebiliriz. Ama eğer sen bir kardeşten nefret ediyorsan, o zaman ışıkta olduğunu söyleyemezsin. Yani o zaman ışıkta olamazsın. Yani hem ışıkta olup hem de kardeşinden nefret edemezsin. Eğer sen kardeşinden nefret ediyorsan, demek ki o zaman ışıkta değilsin. Karanlıktasın. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Eğer bu kardeş olması da şart değil ha. Bir insan olabilir, bir dost, bir arkadaş olabilir ya da bir komşu olabilir. Eğer nefret varsa o kişiye karşı, o zaman ben sana diyorum ki Tanrı ile olan ilişkinde bir bozukluk var. Mutlaka Tanrı ile olan ilişkinde bir bozukluk olmalı. Bozukluktan dolayı sen ancak komşundan nefret edebilirsin. İnsandan nefret edebilirsin. Şimdi bazı insanların tutum ve davranışları sizlerin hoşuna gitmeyebilir sevgili kardeşler. Ya da başka bir kardeşin karakteri, kişiliği sizin kişiliğinizle uyuşmayabilir. Sizin kişiliğinizle çatışabilir. Ancak bu durum o kişiden nefret etme hakkını size vermiyor. Bu durum sizin o kişiye karşı sevgisiz davranmanızı sağlamıyor sevgili kardeşler. Eğer bu oluyorsa o zaman karanlıktasınız. Bu kadar basit. Eğer nefret söz konusuysa, kardeşinize karşı bir nefret söz konusuysa, demek ki o zaman kesinlikle ve kesinlikle karanlıkta olmuş olmalısınız. Ve karanlıkta olan da yüreği nedir? Karanlıkta olan kişinin yüreği nerededir? Sevgiden uzaktır sevgili kardeşler. Anlamda ne durumdadır? Karanlıktadır değil mi? Ruhsal anlamda dünyamıza baktığımız zaman ruhsal kapsamda dünya karanlıktadır. İsa Mesih'in dışında sevgili kardeşler, günahın karanlığından kurtuluş kesinlikle mümkün değil. Ama onun ardından giden, bu ne demektir? İman eden, onunla yürümeye karar veren, kendini onun ellerine teslim eden kişi kesinlikle karanlıkta yürümeyeceğine, yaşam ışığına sahip olacağına ne yapıyor Tanrı? Söz veriyor, hamdolsun. Tanrı söz veriyor. Eğer gerçek anlamda iman ettiysen, eğer Rab'be bağlandıysan, Tanrı'ya bağlandıysan, o zaman kesinlikle yaşam ışığına sahip olacağına dair Tanrı ne yapıyor? Sana söz veriyor sevgili kardeşler. Demek ki yaşam ışığına sahibiz iman aracılığıyla, hamdolsun. Eğer nefret ettiğin insan varsa hayatında, o zaman yaşamında bil ki karanlıktasın sevgili kardeşler. Kain'in Habil'e karşı olan yanlış tutumu bizlere Kain'in karanlıkta olduğunu, iblisin yönetiminde olduğunu göstermektedir. Yuhanna'da bir ayet var, hatırlıyor musunuz? Şeytan hakkında ne diyor orada? 8:44'te. Çok yalanın babası, değil mi? Şimdi ilginçtir. Bazı Yahudiler iblise uyduklarından dolayı ne yaptılar? Tanrı'nın çocuklarıymış gibi göründüler. Değil mi? Sanki Tanrı'nın çocuğuymuş gibi, Tanrı'ya inanan, Tanrı'yla birlikte yürüyen kişilermiş gibi göründüler. Görüntü olaraktan. Ama yaşamları Tanrı'dan tamamen uzaktı. Ve iki şekilde şeytana uydular. Birincisi katildiler, değil mi? Ne yaptılar? İsa Mesih'i çarmıha gerilmesine bir şekilde aracı oldular. İkinci olarak da ne yaptılar? Yalancıydılar. Aynı dediğim gibi dindar ve ruhani olaraktan göründüler ama Tanrı'dan uzak bir yaşam yaşadılar. Bu neyi gösteriyor bize? Katil olması ve yalancı olması kime ait olduğunu gösteriyor. Şeytana ait olduğunu gösteriyor. İşte Kain'in burada iki şeyi var. Hem Tanrı'ya hem de kime yalan söyledi? Hem Tanrı'ya yalan söyledi hem de kardeşine yalan söyledi. Hadi gel tarlaya gidelim demekle aslında niyeti neydi? Onu öldürmekti. Ama orada yalan söyledi değil mi? Ve Tanrı'ya da yalan söyledi. Ve sonra ne yaptı? İkinci şey kardeşini öldürdü. Demek ki hem yalancıydı hem de katil. Demek ki şeytanın tam özünü orada yansıttığını görüyoruz sevgili kardeşler. Kafasına göre işlediği suçu Kain saklayabileceğini düşündü. Ben bunu saklarım. Ben bunu kamufle ederim. Bazen hayatta diyoruz değil mi? Ya bunu kimse görmedi. Aman bunu kimse, iyi ki bunu kimse görmedi. Değil mi? Saman altından su yırtıyoruz ve kimse görmediği için çok rahat bir şekilde hareket ediyoruz. Doğru mu? Ama gören birisi var. Tanrı her şeyimizi görüyor bizi. Benden saklayabilirsiniz. Ben her şeyi saklayabilirim sizden. Ama Tanrı'dan saklamak mümkün mü? İşte Kain bunu düşünemedi. Kain bunu düşünemedi. Babamdan, annemden saklayabilirim. Kimse bunu görmez, kimse bunu anlamaz diye düşündü. Ama ne kadar akılsız olduğunu gösterdi. Tanrı'yı unuttu Kain. Gerçek anlamda imanla hareket etseydi sevgili kardeşler, hiç sanmıyorum ki için kardeşini öldürebilsin. Demek ki Tanrı'dan uzak bir hayat yaşıyordu Kain. Onun için diyor ki kutsal kitap, hey akılsız adam, sen Tanrı'nın yargısından kaçacağını mı düşünüyorsun? Keşke hayat böyle, yaşa 50 yıl, 70 yıl, öl, toprak ol, git, olay bitti. Keşke öyle olsa da alttan girip üstten çıksak, hayatımızı günümüzü gün etsek. Ama eninde sonunda Yaradan'ın karşısına çıkacağız. Değil mi Zeynep? Allah'ın karşısına çıkacağız. Hepimiz hesap vereceğiz. Bundan kaçış yok. Tabii. Mümkün değil. Şimdi ben merak ediyorum. Acaba Allah'ın karşısına çıkarken deriz ya böyle alnı ak yüzü pak deriz ya biz Türkçe'de hani. Alnı ak yüzü pak böyle göğsünü gere gere. Çıkmak var. Bir de böyle. Bükülmüşün. Suçundan dolayı, yanlışından dolayı, yaşayışından dolayı. Bir de öyle çıkmak var. Tanrı'nın yargısından kaçış yok sevgili kardeşler. Şimdi yine yavaş yavaş sona geliyorum. Şimdi yaratılışın 3. bölümüne baktığımız zaman sevgili kardeşler, Adem'le Havan'ın durumuyla Kain'in durumu arasında bir paralellik var. Görebiliyor musunuz ne tür bir paralellik var? Kain'in durumuyla Adem'le Havan'ın durumunda bir paralellik var. Baktığınız zaman birazcık böyle kafanızı kurcalayın bakalım. 3. bölümü anımsayın. Kain orada Adem'le Havaya Tanrı'nın tutumuna bakın ve Kain'in Tanrı'nın yaklaşma biçimine bakın ve arasında bir paralellik olduğunu hemen fark edeceksiniz. Tamam. Yediler. Kain de günaha düştü. Onlar da günaha düştü. Ama bir paralellik var. Yani günah zaten özde olan bir şey. Yani görülebilen bir şey. Orada çok ilginç bir nokta var sevgili kardeşler. Tanrı her ikisine de soru sordu. Her ikisine de soru sordu. Tamam işte. Adem'le Havva'ya ne dedi Tanrı? Neredesin? Tanrı Kain'e ne sordu? Ona da bir nerede sorusu sordu değil mi? Demek ki bir paralellik var. Tanrı hem Adem'le Havva'ya neredesin sorusunu sordu, hem de Kain'e neredesin sorusunu sordu. Hani kardeşin Habil nerede diye soru sordu. Şimdi çok ilginç. Tanrı her iki durumda da nerede olduklarını bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. Aslında ben sizi gençler olaraktan şeyle beraber, Kristina'yla beraber gönderecektim. Çünkü katılan kişiler de 15 yaşında, 13 yaşında. Tam size uyan. Orada aslında sizin için çok daha iyi olurdu. Fazla sıkıcı olmazdı sizin için. Fransa'dan misafir tabii. O da çok daha kötü. Siz o zaman gidebilirsiniz. Tabii ikinci katta değil mi? Tabii hemen karşı kapıda. Gidin oraya, hiç olmazsa Almancadır. Daha rahat olur sizin için. Ben size söyleyecektim ama isteğinize kaldığınız için sesim çıkmadı. Sesim çıkmadı. Zaten bir 5 dakikamız var. O kadar fazla değil. 5-6 dakikamız var. Oraya gidebilirsiniz. Yaralanın oradan. Tanrı'nın insanlar tarafından bilgilendirilmesine ihtiyacı var mı? Yani Tanrı'nın benim bilgilendirmeme ihtiyacı var mı? Tanrı her şeyi bilen değil mi? O zaman neden sorusunu niye soruyor? Neredesin diye. Madem biliyordu da niye sordu? Ha? Ya onlara şunu diyordu. Neredesiniz ya? Hey, kendinize gelin. Yani bir şekilde kendilerine gelme fırsatı veriyordu Tanrı onlara. Yanlış yoldasınız. Yanlışınızı görün. Ve tövbe edin. Tanrı bu fırsatı onlara vermiş oldu. Neredesin sorusunu sormakla. Tanrı bize günahımızı gösterdiği zaman, Rab yanlış yaptım, beni bağışla mı diyoruz, yoksa suçumuzu kamufle etmeye mi çalışıyoruz? Örtmeye mi çalışıyoruz? Hı? Ne yapıyoruz? Ama bazen durumlar karşısında bazen yapıyoruz maalesef, değil mi? Yani Tanrı'nın önüne getirmektense, o çekingenlikten dolayı, bazen o durumlardan dolayı, bazı yaşadığımız olaylardan dolayı ne yapıyoruz? Onu birazcık böyle arka tarafa atmaya çalışıyoruz. Örtbas etmeye çalışıyoruz. Kamufle etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşler. Tıpkı Kain gibi. Adem'le Havva aynı şeyi yaptı. İncir yapraklarıyla suçunu örtmeye çalıştı ama başaramadı. Kain de ne yaptı? O da aynı şekilde. Örtmeye çalıştı yalanıyla. Ama bize gösteriyor ki kendi gücümüz, kendi çabamız, kendi gayretimiz suçumuzu örtecek güçte, yetenekte değil. Ne yapmak gerekiyor? Işığa getirmemiz gerekiyor. Yani Tanrı'nın önüne getirmemiz gerekiyor. Eğer aklanmak istiyorsak, eğer arınmak istiyorsak. Demek ki her iki durumda da karşımıza çıkan gerçek nedir? Her ikisi de suçlarını gizlediler. Ama Tanrı ne yaptı? Günahlarını açığa çıkararak suçlu olduklarını gösterdi. Tanrı işlenen günaha göz yumamazdı sevgili kardeşler. Tanrı onlara söyledi açıkça. Günah işledi. Günahlısın diyordu. Açık bir şekilde. Adem ile Havva ise Tanrı'dan kaçıp ağaçların arkasına gizlenmeye çalıştılar. Tanrı'nın sesini işittikleri için. Ama Tanrı Habil'in topraktan haykıran sesini işitti. Kain Adem'le Havva gibi saklanamadı. Ama Adem'le Havva saklanmaya çalıştı. Beceremedi. Ama Habil saklanamadı. Tanrı'nın önünde saklanamadı. Adem ile Havva bahçeden kovuldular. Kain ise ne oldu? Aylak aylak dolaşan, amansızca dolaşan biri durumuna düştü dünyada, yeryüzünde. Tanrı tarafından reddedilmiş, amaçsız, aylak aylak dolaşan bir insan durumuna düştü. Günahından dolayı. Adem'le Havva kovuldular. Kain ise böyle bir duruma düştü. Sonuç, günahın sonucu. Allah'ın gözünde doğru olanı yapmamanın nedeniydi. Ne kadar düşünürsek düşünelim sevgili kardeşler, Kain'in işlediği günahı insana daha fazla tiksindirici geliyor. Değil mi? Ben düşündüğüm zaman biraz daha ne kadar fazla düşünürsem Kain'in işlediği günahı, bana o oranda tiksindirici geliyor Kain'in işlediği günah. Düşünün, dışarıdan sıradan bir insanı öldürmedi. Öz kardeşini öldürdü ya. Öz kardeşini, aynı annenin babanın çocuğu. Ne yaptı? Gitti öldürdü. Bundan daha büyük bir tiksindirici bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir korkunç bir şey olabilir mi sevgili kardeşler? Kesinlikle. Evet. Diyor ki Yakup'ta, arzu gebe kalınca, 1.15'te arzu gebe kalınca diyor, günah doğurur, günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Şimdi burada güzel bir ifade var. Arzunun gebe kalması. Ne demek bu? Bir bayan nasıl hamile kalır? Ancak eşi olması lazım hamile kalabilmesi için. Değil mi? Yani dışarıdan bir şey gerekiyor. Şimdi çok ilginç. Aynı şekilde doğal benliğimiz de dışarıdan gelen denenmeyle birleştiğinde, doğal benliğimiz dışarıdan gelen bir denenmeyle birleştiğinde ne yapıyor? Günah oluşuyor. Günah nerede başlıyor? Yürekte başlıyor. Ve daha sonra ne oluyor? Eyleme geçiyor. Demek ki yürek günahın başladığı, doğduğu yer. O halde denenen insan günah mı işlemiş sayılıyor? Denenen insan. Hayır. Denenen insan günah işlemiş sayılmıyor sevgili kardeşler. Ama yürekteki düşünce eyleme geçtiği zaman, yürekteki düşünce eyleme geçtiği zaman, o zaman günaha dönüşüyor. Martin Luther'in bir sözü var, devamlı söylüyoruz. Kafanızın üzerinde uçan kuşlara engel olamazsın. Binlerce, on binlerce, milyonlarca düşünce var. Ama diyor ki o kuşların gelip kafanın üzerine yuva yapmasına engel olabilirsin. Yani o düşüncenin gelip senin benliğinle birleşmesine ve günaha dönmesine engel olabilirsin sevgili kardeşler. Tanrı Kain'in açık bir şekilde uçuruma doğru gittiğini gördü ve onu uyardı. Onu uyardı sevgili kardeşler. Uçuruma gidip tam anlamıyla günahın içerisine düşmesin diye. Ve dedi ki ona, doğru olanı yapsan ben seni kabul etmez miyim? Eğer doğru olanı yapsan, neydi doğru olan? Neydi doğru olan, neydi? Neydi doğru olan? Tanrı'nın gözünde doğru olan neydi? Habil'in, Kain'in ne yapması gerekiyordu? Çok basit. Habil gibi, tabii günahlı olduğunu kabul etmesi lazımdı. Evet Rab, haklısın, günahlıyım. Bu kadar basit. Yani suçlu olduğunu kabul etmesi gerekiyordu Habil'in. Ama diyor ki, sen doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış diyerek Kain'i sevgi ve şefkatle uyarıyordu sevgili kardeşler. Burada tek bir şey daha var. Günah sözü. Başka yerde ilk günah sözünü burada görüyoruz. İlk karşımıza çıkan şey, günah sözü burada karşımıza çıkıyor. İlk günah sözü. Bazıları günah sözünü günah sonusu olarak da açıklıyorlar bizim. Ama Sina Dağı'nda Musa'ya yasa verilene kadar günah sonusu diye bir şey yoktu. Ne zaman? Romalılar 3. bölüme baktığımız zaman diyor ki yasa sayesinde günahın bilincine varılır. Demek ki Kain ve Habil'in günlerinde daha yasa verilmemişti. Değil mi? Onun için günahın ne olduğunu Kain bilemezdi aslında normalde. Yasada belirtildiği zaman günahın bilincine varıldı. Onun için Kain günahın ne olduğunu bilmediğinden dolayı Tanrı ne yaptı? Uyardı Kain'i. Ağızla uyardı. Sözle söyledi ona. Günahın ne olduğunu ona anımsattı. Yasa yoktu ama sözüyle direkt olarak da kendisi Kain'e söyledi. Ama fırsatı geri tepti ve geri tepince de günah gebe kalınca gitti kardeşini öldürdü. Ve şöyle diyor, şu an son ayette sizi baş başa bırakacağım. 1. Yuhanna 3.12'yi tekrar okuyalım. Oradaki şu sözleri daha çok aklımıza tutalım bugün. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kain gibi olmayalım. Hiçbir zaman unutmayalım sevgili kardeşler. Kötülüğün doğruluktan nefret etmesi insan yaşamının temel ilkesi. Kötülük neden nefret ediyor? Doğruluktan nefret ediyor, değil mi? Bu temel bir ilke. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize neyi gösteriyor? Kötülüğün doğruluktan nefret etmesi bize neyi gösteriyor? Dünyanın imanlıdan nefret ettiğini gösteriyor aynı zamanda. Eğer bugün imanlı, eğer dünya bizden nefret ediyorsa şaşırmayalım. Sevgili kardeşler. Ve hiçbir zaman unutmayalım. Dünya bizden nefret etmeye devam edecek. Ama dikkat edelim. Günah her zaman pusuda yatmış, bizi bekliyor. Onun için diyor ki ayık ve uyanık olun. İblis gümür denen aslan gibi yutacak birini arıyor diyor. O kişi sen olma. Bunu nasıl başarabilirsin? Ancak Rab'be bakarak. Rab'le birlikte yürüyerek. Dua edelim ve yüreklerimizi biraz Rab'in önünde tutalım. Kain'in durumunu anımsayalım. Habil'in durumunu anımsayalım. Tanrı'nın Habil'den ne beklediğini düşünelim. Kain'den ne beklediğini düşünelim. Ve yüreğimize bakalım. Belki görmediğimiz ya da görmeye çalış ya da görmemezlikten geldiğimiz belki birçok şey var yüreğimizde. Belki gerçekten de Rabbin sözü dediği gibi karanlıktayız sevgili kardeşler. Farkında değiliz. Belki karanlıktayız. O karanlık noktalarımızı Tanrı açığa çıkarmamızı istiyor. Hazır mıyız bunu yapmaya? Her an Rabbin önünde. Eğelim yüreklerimizi. Sadece kafalarımızı fiziksel anlamda değil ama yüreklerimizi eğelim. Ve Rabbin önünde şöyle kısa bir şekilde 30 saniye, 20 saniye bekleyelim. Rab yüreklerimize kendisi konuşsun.